Ayrım 7. Ne kitapsız, ne kedisiz. Bilge Karasu. Sayfa 63. 3. Gene bu arkadaşlarımın bir komşuları. Kızlarının dileğini yerine getirmek için, kedi kedi diye sızlanıp durmasını dayanamadıkları için bir yavru bulup alıyorlar. Rastlantı bu ya, arkadaşlarımla kapının önünde karşılaşıyorlar. Kuru yaş mamalar, leğenine konacak ithalmalı tuvaletlikler alınmış. Ama ondan önce de veterinere gidilip her çeşit aşı yaptırılmış. Arkadaşlarıma bakılacak olursa yavru 2 aylık bile değil. Yani her çeşit aşının yapılabileceği yaşa gelmemiş. 3 gün sonra küçük kızdan öğrendikleri, kedinin eve alışmayı başaramadığı için babasının iş yerine götürüldüğü. Çocuk üzgün, ses çıkaramıyor gene de. Kendimi görüyorum. 17 yaşında ağladı ağlayacak durumda, Şişli'deki Hayvanları Koruma Cemiyeti'nin kapısında titrek bir sesle "Siz alın, ne yaparsanız evden istemiyorlar." diye bir şeyler geveliyorum elimdeki ferençi uzatıp. Adam anlıyor mu ne? Kediyi alıyor, kapı yüzüme kapanıyor. Eve dönüp bütün öfkemle, bütün gücümle lis çalıyorum. Günlerce çalacağım, ortalığı inletip. Elbette bu yenilgi bir daha hiç yaşanmayacaktı. Yaşanamazdı da. Ama bilmeden aldığım, baskıya dayanamayarak cemiyete götürdüğüm hayvanımı bir uspa hasanatı olarak taşıyorum içimde. 3. öykünün atsızı da başka türlü bir yaşama erebilirdi. Çocukların sevip aldırdığı hayvanlar hep tehlikededir. Çocuklara ilk öğretilecek şey hayvanlarının sorumluluğunu taşımalarıdır. İyi de öğretecek olanlar bu sorumu başta üstlenmek, daha sonra da paylaşmak istemeyince, istememeleri de çoğu zaman, başta hayvanı kabul ettiklerine bakılırsa, ne ile karşılaşacaklarını gerçekten enine boyuna düşünememiş olmalarındandır. Yaşımız bir hayvana, herhangi bir hayvana, yani canlıya duyduğumuz sevgi, ilgi, yakınlık ne olursa olsun ilk bileceğimiz, usumuza yerleştireceğimiz şudur. Evimize bir oyuncak, çevre düzenimizin bir parçası olacak bir şey, bir nesne değil, bir canlı alıyoruz. Yaşı küçük olanlar bunu hemen bilemez, anlayamaz. Onlara bunu anlatacak büyükleridir. Ama onlar bunu bilmek, anlamak zorundadır. Sevgi, sabır bizim niteliklerimiz diye bellemişizdir. Onlarla övünürüz, çocuklarımızı öğretmeye çalışırız. Öğretemediğimiz zamanlarda, öğretemediğimiz halde, onların bu eksikliğine bozulur, bu nitelikleri gösteremedikleri için şu ya da bu biçimde çocuklarımızı kınar, cezalandırırız. Sevgiyi, sabrı kendi özelliklerimiz sanmayalım. Birlikte yaşadığımız hayvanlar da kısa süre sonra sevgiyi de sabrı da bilmekle kalmadıklarını, bunları bize yönelttiklerini de pek güzel gösterirler. Her türünde, her bireyinde sevgisini göstermesi biri olmayacaktır. Tamam. Yakınlığı, alışmışlığı, yeme gelişi elbette sevgi diye nitelememek gerektiği de ileri sürülebilir. Ama yüksek memelilerde, özellikle binlerce yıldan beri insanla öğür olmuş kedide, köpekte sevgiyi görememek, hiçbir şeyi görememe durumunda olmakla bir. Ya sabır, orada iş biraz değişik. Sevgi, bir karşılıklılık varlığıdır. Dile getirilme, gösterilme imleri, iki yan içinde kısa zamanda bir düzgün niteliğine ulaşır. Sabır, bir bakıma, bir tepki yokluğuna dayalıdır. Sabır göstermek, gerçekte gösterilebilecek, gösterilebileceği bilinen bir tepkiyi göstermemektir. Ancak gösterilebilecek tepkinin iki yanca da bilinmesi durumunda sabırdan söz edilebilir. Hayvanlarıyla içli dışlı olanlar, kendilerinden başkasının da, yani ötekinin de farkında olanlar, kendi sabırlarını bildikleri kadar hayvanlarının da nerelerde nasıl sabır gösterdiğini çok iyi bilirler. Güven ise bu bağlamda az işitilen bir sözcük. Oysa güven, insan-hayvan ilişkisinde her şeyden önce gelir. Her şeyin başındadır. Ama pekişip yerleşmesi en sona kalır. En sonunda kendini açığa vurur. Unutmamak gerek. Birbirimize gücümüzü göstere göstere, bu gücü karşılıklı olarak ayarlaya ayarlaya alıştırırız birbirimize. Gerçi insan gücünü göstermekten biraz fazlaca hoşlanıyor olabilir. En azından daha yolun başında, daha güçlü olduğunu anlatmak ister. Hayvanın eğitimi dediğimiz şey bir güç gösterisidir. Hayvanı bizimle yaşamaya alıştırıyoruz, eğitiyoruz. Ne var ki tek yönlü görünen bu eğitim de gerçekte karşılıklıdır. İnsan eğitilmeye razı olmazsa önce hayvana acı çektirir. Sonrasını düşünmeyelim. Ortaklık bozulmuştur çünkü. Bizimle birlikte yaşayacağına göre diyoruz, bizim düzenimize uysun. Doğru, her konuk az ya da çok bunu yapar zaten. Evin düzenine uyar. Uymayanın konukluğu sona erer. Ama hayvanlarımız konuğumuz değil, yaşam ortağımız. Köle hiç değil. Eğitim dediğimiz, onu kendi dünyasına büyük ölçüde bırakıp kendi dünyamızı bütünüyle benimsemesini, kendini bizim dünyamıza yararlı kılmasını amaçlar gibidir. Ne de olsa birlikte yaşama kararını biz veriyoruz çünkü. Öyle mi gerçekten? Değil, bana sorarsanız. Birlikte yaşama kararı ilk adımı kim atmış olursa olsun karşılıklı verilmiştir. Bizim kurallarımızı öğrenen hayvan kendi kurallarını da bize öğretir. Bu karşılıklılık gene de insan ortamında gerçekleşiyor. Ama tek yönlü ilişki olmaz ki. Niye hayvan bu ilişkiye razı oluyor? Niye dünyamızda yaşamayı kabul ediyor? Sorun bu soruları, yanıtı çok kolay gelir. Karnı doyuyor, ısınıyor, güvenli bir ortamda bulunuyor. Öyle denir. Yalan değil, karnı tok, sırtı pek olsun diye insan da üzücü, yorucu, sınırlayıcı eğitimlere, ilişki biçimlerine razı olmuyor mu? Razı olup olmadığını çoğu zaman sormazlar bile. Bu da yalan değil. Beslemekle övünüp bununla yetinmek istemek gülünçtür. Ötekini aşağılamak, kendimizi de aşağılamaktır. Hayvanın karnını doyurmaktan çok ötesi de sizin elinizdedir. Onun da pek çok şey elinde tuttuğu gibi. Besleriz, en ufak bir beklentimiz yerine gelmediğinde de nankör deriz ona. Bu durumun gülünçlüğü niye bu kadar az fark edilir? Kendi niteliklerimizi, değerlerimizi garip bir akıl karışıklığı içinde hem anlayamayacaklarını, elbette bilemeyeceklerini söyler, sonra da bunları bilir gibi davranmalarını isteriz. Oysa hiç kimse kendini zaten içinde bulunduğu dünyaların, çevrelerin dışından gelen biriyle ilişki kurmak zorunda değildir. Böyle bir ilişkiyi onu göze alan kurar. Böyle bir ilişkiyi onu göze alan girer. Eve kedi aldık deyimi bir cahillik belirtisidir. Bu cahillikten zamanla kurtulursanız ne mutlu size. Yok, sürdürürseniz yaşamınızın hangi başka ilişkisinde cahillik saygın bir durum olarak görülür söyler misiniz? Genellikle öğrenilen bir şeydir. Cahilliğin cezası hemen gelir bulur sizi. Gayri resmi, resmi dilimiz İngilizce bize pet shop'lar armağan etti. Pet nedir? Satılmak üzere bekletilen, hasta edilen, acı çektirilen bir canlı oyuncak mı? Sözlüklere bakmak zahmetine katlananlar başka anlamlar bulabilirler o sözlüklerde. Hayvan bizim açımızdan başkadır. Onun açısından bizim başka olduğumuz gibi. Bu başkalıklar pek güzel bir arada yaşamayı öğrenebilir. Kızdıklarında kedilerini, köpeklerini kendileriyle özdeşleşmiş sayanlar ne kadar yanılıyorsa, sevdiklerinde kedileriyle, köpekleriyle özdeşleşenler de bir o kadar yanılıyor diye düşünüyorum. Bir arada yaşayınca ötekini düşünür, ötekinin kaygısını taşırsınız elbet. Ona dokunan size de dokunmuştur. Onu sevindiren sizi de sevindirir. Ama ötekinde kendi iz düşümünü aramak hiç gerekmez. O bizim dilimizi hangi düzeyde olursa olsun hiç önemli değil, anlamasını bir parça öğrenir. Aynı şeyi biz niye yapamayalım? Onların davranışını kendi toplumsal eğitimimiz açısından yorumlamaya pek meraklıyızdır. Ama belki de böylesi her yorumda yanılıyoruzdur. Onların bizi nasıl gördüğünü ise onlardan öğrenemiyoruz. Uzun süre bir arada yaşamışsak, uzun süredir bir arada yaşıyoruz zaten ama bambaşka bir ölçekte, sezdiğimiz anlamları insanca yorumlamamız sakınca taşımaz belki. Eninde sonunda anladığımızı kendi dilimizde söylemiş oluruz. Ama onların beceriksizce de olsa bizim gibi bilip, düşünüp, eylediklerini sanmamız alıklıktan başka bir şey olamaz. Ortak bir dilimiz olabilir. O dili kurabiliriz. Ancak bu da uzun bir süre gerektirir. Kedinin anne demesi gerekmez bu ortak dilin kurulması için. Cinayetleri çoğu zaman kavramlar işletir. Cinayetler hep kavramlar adına savunulur. Cinayet işlemek zorunda değiliz ki. 1992-1993. Dostlarım üzerine diye söze girişerek. Oldum olası kalemin elini alıp yazısını döktürüverenlere imrenmişimdir. Bu yazıya başladıktan 3 ay sonra okuduğum bir kitapta Calvino'nun Se una notte d'inverno un viaggiatore'sinde bir kış gecesi eğer bir yolcu, üretken yazarla tedirgin yazarın birbirlerine nasıl imrendiklerini dile getiren sayfalara gelince çok keyiflendim doğrusu. Ama keyiflenmem de Calvino'da bu bakımdan bir şey değiştirmiyor. Okunurken akıp giden, tutulmuş bir soluğun salı salı verilmesi gibi yazılmışa benzeyen yazılardan söz etmiyorum. Yazı yazarken gördüğüm pek çok kimseyi düşünüyorum şu anda. Gerçekten kalem elini alıp yazısını döktürüveren birçok kimseyi. O yazıyı okuyup şurasına burasına bir virgül eklemekle, orasında burasında ufacık bir düzeltme yapmakla yetinenleri. Böyle çalışıp hemen hemen kusursuz yazılar ortaya koyan birkaç kişiyi. Bense yazılarımla uzun uzun yaşamak zorundayım sanki. O yazının çatısı yaşayarak, yaşarken, yaşadıkça çatılacak, yazı etlenip putlanacak, budanacak, değişik yerlerinden başlanarak yazılıp bozulacak, değişik yollar denenip bırakılacak, sınanıp işlenmeye değer bulunmuş damarlar, yüreğe giden yol oluştursun diye düzene konup birleştirilecek, ayrılacak. Ortaya bitmiş gibi görünen bir yazı çıktığında da en acımasız makaslamalarla kurguya yeniden girişilecek, yazının yüzlerce yerine ufak büyük bir takım ekleme, çıkarma, düzeltme işlemleri uygulanacak. Sözün kısası vakit geçecek. O yazıyla yaşamanın getirdiği, anlamsız kıldığı, önemlileştirdiği ne varsa yazma da oralardan geçip dolaşıp bir yerlerde eğlenecek, bir yerlerde hızlanacak. Sonunda ortaya bir yazı çıkacak. Böyle yazmak gerektiğini söylemiyorum. Ancak böyle yazabildiğimi söylüyorum. Böyle bir şey söylediğim, söyleyebildiğim için de benimle eğlenecek kimseler az olmasa gerek. Eğlenmesinler diyemem ya, bu tutumumun bir zararı varsa onlara değil, kendimedir diyeyim. Ama artık denemeye, çalışmaya değil de yazıyı bitirmeye oturduğum zaman Bibik de yanı başımda olmak ister. Kucağıma sığmaz, masaya çıkar. Kağıdın üzerine yatmak için sessiz pazarlıklar eder kalemi tutan elimde. Hele temize çekiliyorsa bu yazı, Bibik makinenin kapağına girip uyumaktan da çabuk vazgeçer. Makinenin işlemesini önlemeye çalışır. Uzaklaştığımı, kendisini yalnız bırakacağımı sanıyormuşçasına. Yazının ortaya çıkması kokumuzu değiştiriyor olsa gerek. Kedi besleyen her yazar buna benzer şeyler söylemiş, yazmıştır. Pek az okura ilginç görüneceğini sandığım bu girişi niye gerekli gördüm ki? Gerçekte giriş dediğim bölüm iki katlı. Metinle dipnotlarını birbirinden ayırmadığımı okur fark etmiş olsa gerek. Şu anda da bu ayırmama işlemini sürdürüyorum besbelli. Her dipnotu, dipnotun dipnotunu, her söylediğim açıklamanın aracı olarak kullanmaya karar verirsem, okur, bu notların yerleştiriliş, diziliş biçimlerine göre gözünü durmadan bir sağa bir sola, bir aşağıya bir yukarıya kaydırmaya katlanacak mı? Bol dipnotlu bir yazı olarak tasarladığım bu yazıyı elden geldiğince dipnot düşmeden yazmaya karar veriyorum. Bu da bir deney işte. Evet, bu girişi niye gerekli gördüm? Dostlarımla ilişkilerim üzerine bir yazı yazma isteğini, o saat bir gerekliliğe dönüşen isteğini duyduktan sonra nerelere uzanıp nerelerden dolandığımı daha baştan sezdirebilmek için. Yazı kendini söyler, söylemediğini yok eder, bir de arada bir yol olarak yok ettiklerinin bir bölüğünü sezdirebilir. Sezdirdikleri var değildir ama yok da değildir. Yazının alacakaranlığı çok üretici olabilir. Kişi yaşlandıkça tarihini kurgulamaya iyiden iyiye sarılıyor. Geçmişini eliyor, eşiyor, eleştiriyor. Anlamlar kurmaya, bağlar bulmaya çalışıyor bu karmaşık örgüde. Kendi yaşamı olduğu için sürekliliğini, kesintisizliğini yıllar yılı değişmez, en değişmez ilke diye gördüğü bu yaşamda saltık olarak kendinin sandığından ne kadar daha az önemli olduğunu, kendi payı diyebileceğini ne kadar az yer tuttuğunu sezmeye başlamanın yılgısı içinde geçmişini çırpmaya başlıyor. Başkaları belki de ilk olarak kendi kadar gerçeklik kazanacak, ilk olarak onlar adlı belirsiz bir küme olmaktan çıkacaktır. Bu başkalarıyla kurulmuş olan sayısız ilişkiler, ansızın belli doğrultular üzerinde toplaşıp düzeni andırır bir kümeleşmeye gidecektir. Kişi, kuramsal birliğinin bu ilişkiler içerisinde nasıl da parçalanıp yüzlerce değişik kişiciğe bölündüğünü yaşayarak anlamış ise, bu ilişkilerin nasıl kurulmuş olduğunu giderek niye, niçin kurulmuş olduğunu da merak etmeye başlıyor. Gözün eğitimi ayrıntıdan bütüne, değişmezden değişene gidip gelerek görmeyi, bir anın kuramsal olduğu için sonsuz sanılabilecek bir anın durukluğu içinde pek çok şeyi görmeyi sağlar. Musiki ile kulağın aracılığını kullanarak varlığın tümünün eğitimi ise çok daha karmaşık bir şey. Bu eğitimin öğrettiklerinden biri de geçip gidiciliğin yinelenebilirliğidir. Yenilebilirliğidir. Eksik yaşanmışın insanı yaraladığını ama umudun yitirilmesinin daha da eksik bir yaşama götüreceğini, üstesinden gelinmiş bir yaratma güçlüğünün hazzını bir daha yaralarla kaplıyken bile bir kez daha yaşama başarısının gösterilebileceğini öğretir musiki eğitimi. Yankelevich de bir kitabında buna yakın sayılabilecek bir şey söylemiş, yeni gördüm. Kimi zaman bir yazının belki de en önemli yeri, can alacak noktası bir dipnottadır. Pek çok okur bu dipnotu atlar geçer, şöyle bir baksa, okusa bile. Yazının gözle kulak arasında bir yerde, dura durmuşla uçup giden arasında bir yerde yurtlandığını bilmeyen ya da unutmuş okurlardır bunlar. Dostları üzerine yazı yazmış yazarlar zincirine katılmak niyetiyle çıkmıyorum yola. Dostlarım sözcüğünün geçtiği bir başlıktan epey uzaklaştıktan sonra da olsa bu açıklamayı yapmaklığım gerekiyor. Dost, dostluk, küçük yaşta öğrenmeye, kullanmaya başladığımız sözcükler. Dostluğun, dostların oluşturduğu yaşam alanını gün gelir daraltır, gün gelir yayarız. İnsanlarla, hayvanlarla, neden olmasın, kurduğumuz ilişkiler üzerinde durup sınırlar çizerek, tanımlar yaparak dostluğun özelliğini ortaya koymaya çalışırız. Yazarlar, arkadaşlığın, dostluğun kertelerini ölçüp biçmeye epey meraklı davranmışlardır. Burada yaşamım boyunca edindiğim, günün birinde biraz ya da çok acı duyarak, şaşarak ya da hiç mi hiç şaşmayarak birbirimizden uzaklaştığımızı, ayrıldığımızı fark ediverdiğim ya da kabul etmek zorunda kaldığım, yitirdiğim ya da ilişkimizi sürdürmekle övündüğüm dostlardan süzülecek değilim. Gerçekte dostlarımdan değil, dostlarımla kurduğum ilişkilerden, Üstelik şu anda yaşamımın bu belli noktasında sürdürdüğüm ilişkilerin oldukça dar sınırlar içinde kalan bir türünden yola çıkarak bu ilişkilerin oluşturduğu dengeden söz etmek istiyorum. Açıklamam gereken bir iki sözcük kullandım. Dost derken şu sıralar çok sık görüştüklerim içinde kurduğumuz yakınlıktan ötürü yaşamımın gündelik ayrıntılarına olsun, büyük çizgilerinin yönelişlerine olsun karışmalarını kabul ettiğim, istediğim, bu tür bir karışmaya kendi yaşamlarında da bana bir o kadar hak tanıyan kişileri düşünüyorum. Kendileriyle ilginin yanı sıra sorumluluğun, katılımın önemli pay tuttuğu ilişkiler içerisinde bulunduklarımı. Bu sözler dostluğun bir tanımı olabilir. En azından belli bir kişinin ortaya koyduğu bir tanım olabilir. Ama bu tanımın burada tek bir işlevi var. Söyleyeceklerimi taşımak. Yoksa tanımların bağlayıcılığını gereksiz bir yük diye görürüm. Dostluk ilişkileri söz konusu olduğunda hangi ilişkiye tıpatıp benzeyebilir? Dengeyi açıklamak içinse önce durumdan söz etmeliyim. Her an, her ilişki bir durum oluşturur. Kolaylıkla değişebilecek, bitimi kolay olmayacak bir durum. Kişinin yaşamında eş süremli durumların oluşturduğu topluluk göz önünde tutulduğunda da bu durumların bir denge oluşturduğu görülür. Kimi an bir denge oluşturmasa bile bir denge oluşturma çabasını belli eder bu topluluk. Öyle sanıyorum. Değişik gereksinimlerin değişik ilişkiler aracılığıyla duyurulduğu bir ilişkiler yapısı da diyebiliriz buna. Kişinin beğendiği ya da beğenmediği yanlarının, beğendiği ya da beğenmediği kişilerle kurduğu beğendiği ya da beğenmediği ilişkiler aracılığıyla yerini, ağırlığını, anlamını arayıp bulacağı bu ilişkiler yapısı içerisinde taşırılık genellikle en aza indirilebiliyor. Daha doğrusu ancak gerekli olabileceği düzeye düşürülebiliyor. Belirtik, örtük, gizli, açık, yaşamın dirimsel her yanı bir değişik ilişkinin çerçevesi içerisinde kendine, yerine, ağırlığına, anlamına göre onlara oranla yer buluyor. Başka türlü söylemeye çalışayım. Kişi yaşayabilmek için belli bir anda gerek iç gerek dış hangi güçler arasında geriliyor, hangi güçlere karşı, hangi güçleri ortaya sürerek bir denge kurmaya çalışıyorsa, ilişkilerini de sanki bu güçlerin bir karşılığını arayarak ya da aradığını bilmeksizin bularak kuruyor. Bu güçleri belki bir parça denetleyebileceği duygusu, umudu, güveni içinde, çevresinde oluşturduğu ilişki ağıyla somutlaştırıyor. 7. ayrımın sonu, sayfa 73.